Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve irşat programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocam ile birlikte yine sizlerleyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız hocam?
Afiyettesiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz.
Allah iyilik
sağlık. Ramazan'ın o bereketli ikliminden inşallah tekrardan yine biz sizlerle beraberiz. O zaman da
mübarek
güzel
11 ayları inşallah vereceğiz.
Evet hocam. Evet, öyle bir Anadolu'da yaygın bir söylem var, doğru. Evet. Belki onun mübarekliğini Ramazan'a erişmek için mübarek diye tanımlıyor olabilirler tabii.
Yani tabii el mecazü kantaratul hakika. Yani evet, evet. Hakikate götürüyor ya mecaz. Evet, evet. Bu da böyle bir mecazi bir ifade sanki.
Ramazan hakikaten bereketli bir aydı hocam.
Kesinlikle. Yani, hem fiziki olarak hem manevi olarak.
Kesinlikle öyle. Ya veda ederken de o hüzün insanları kaplaması ayrı bir mesrur oluyor insan. Tabii bu hüzünle kaplaması demek ki insanların gönlünde iman neşesi devam ediyor demektir. Bu sene de camiler hakikaten diğer yıllara göre bilmiyorum daha mı pandemiden sonraki de belki biraz daha etkin yıllara geçtik. Daha bereketliydi yani.
Pandemiden sonraki herhalde en yoğun Ramazan bu sene oldu. Ben de gözlemim öyle. Arkadaşlarımızdan da duyduğum hep öyle. Yani kendi devam ettiğimiz camilerde, katıldığımız cuma ve diğer vakit namazlarındaki cami cemaatlerinde gözle gözlemlenen bir artış olduğu aşikar. Yani o elhamdülillah sevindirici bir şey. Çünkü o pandemiden sonra gerçekten muazzam bir eksilme yaşandığı ile ilgili kaygılarımız, hissiyatımız vardı. Ama bu sene elhamdülillah o yeniden irtifaya doğru adım atmaya başladı.
Evet hocam. Bir de tabii bu mübarek gün ve geceler Ramazan başlayınca bazı konular özellikle gündeme getirilirdi. Bu sene dikkatimi o da çekti. Yani biraz daha o konularda daha bir düşüş var. Daha böyle insanların Ramazan'a karşı muhabbetini artırıcı söylemler daha güçlüydü bu sene. Yani o da bir etkiliydi.
Tartışma konuları çok gündeme gelmedi, getirilmedi sanki, dediğiniz doğru. Bazı böyle Ramazan'da özellikle seçilip tartışılan konular var. Onlar çok öne çıkmadı. Bir de sanıyorum bu tabii İran-İsrail Savaşı ve onun hazırlık süreçlerine de denk geldi. Dikkatler biraz daha oraya da kaydığı için onun da tesiri olmuş olabilir diye düşünüyorum sanki.
Evet hocam, inşallah tekrar 2027 Ramazan'ında buluşuruz.
İnşallah.
Rabbim o günlere de eriştirir diyelim.
Rabbim sağlık afiyetle kavuştursun, temennimiz o.
Amin. Amin hocam. Bugün hocam müsaadeniz olursa özellikle tasavvuf ve irşat bağlamında önemli bir konu olan Şeyh Efendilerin özellikle yetiştirdiği dervişlerini dünyanın farklı yerlerine irşat vazifesiyle, tabii bu tasavvuf fi terim olarak irşadı burada kullanıyorum özellikle, ama bu irşat aynı zamanda tebliğe de dönüşülüyor. Gidilen yerlerde birçok davetler yapılıyor, örneklikler yapılıyor. Belki bir tekke etrafında sosyal hayat kuruluyor. Bununla alakalı konuşmak istiyorum sizlerle. Yani bizim tasavvuf literatüründe de Horasan Erenleri, Yesevi Dervişleri, Alperenler gibi isimlerle tanımlanmış gruplar var.
Evet.
Burada özellikle bu irşat bağlamında dünyanın farklı yerlerine gönderilen ve sufi olan bu grupların tebliğ ve davetteki etkin rollerinde neler diyebiliriz hocam? İsterseniz buradan başlayalım. Buyurunuz.
Hayır. Aslında belki söze Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani veda hutbesiyle beraber ümmete yüklediği bu tebliğ ve davet sorumluluğuyla başlamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl böyle ilmek ilmek, nakış nakış yetiştirdiği, irşad ettiği, İslam'la buluşturduğu ümmetine veda hutbesinde yani bunun bir emanet olarak kendilerine bırakıldığını ve bu emanetin yeni gönüllere taşınılması konusunda buraya da bulunanlar benden duyduklarını burada bulunmayanlara ulaştırsınlar mesajı herhalde bunun en nirengi noktalarından birisidir. Yani Efendimizin böyle bir yönlendirmeyle ashabını yönlendirmiş olması büyük bir irşat hareketi olarak dünyanın her tarafına sahabe-i kiramın akın akın gittiğini ve sadece Mekke Medine değil Hicaz'ın dışına çıkarak Bağdat, Şam, efendim Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, Kuzey Afrika gibi alanlara Efendimizin bu davetçileri tabiri caizse sahabe-i kiramın seçkinleri ulaştılar ve bu hareket bir bakıma bir dönüştürme hareketi, İslam'la buluşturma hareketi olarak kuvveden fiile geçmeye başladı. Tabii süreç içerisinde bu iş için farklı gruplar oluştu. İşte leşkeri gaza, leşkeri dua dediğimiz insanlar ve gruplar hizmetler üstlendiler. Ama bunlar içerisinde bir en önemlisi hiç şüphesiz tasavvuf erbabı, arifler, sufiler dediğimiz insanlar. Çünkü din dediğimiz şey bilmekten öteye bir bildirme işi. Anlamaktan öte bir anlatma işi, yaşamaktan öte bir yaşatma işi, inanmaktan öte bir insanları imanla buluşturma işi. Yani bu davetle sorumlu olan ve kendilerine bu manada hilafet görevi vermiş olanların da esas hedefleri budur. Yani evet biliyoruz ama bunu bildirmek gibi sorumluluğumuz var. Bu duyguyla yola çıkıyor. Evet anlamaya çalışıyoruz, anladık belki ama nasıl anlatacağız? Nasıl anlatabiliriz bunu? Ve daha önemlisi bunu bizim yaşadığımız gibi yaşatma konusunda da örnek olmak, onlara model olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve hiç imanla irtibatı bulunmayan insanlara da iman noktasında nasıl rehberlik ederiz? Yani tasavvuf erbabı, ariflerimizin yetiştirip gönderdiği insanların ana amacı bu. Çünkü bizim gerçekten sahibi bulunduğumuz yüce dinimizin baktığınız zaman iyi anlatıldığında, iyi sunulduğunda değerleri insanların cazibesini, yani insanların dikkatini cezbedecek kadar cazibesi olan bir özelliğe sahip. Yani inanç değerlerimiz olsun, efendim iman esasları ile ilgili konular olsun. Özellikle de ibadet hayatına yönelik düzenlemeleri İslam'ın, İslam'la hiç alakası olmayan insanların ilgileri çekiyor. Yani mesela namaz ibadetindeki o cemaatle kılınan namazdaki eşitlik ve müsavat duygusu. Efendim orucun o işte empati kazandıran özelliği, zekat ve sadakanın paylaşım duygusuna yönelik anlayışı, haccın daha uluslararası bir sempozyum gibi çok farklı ülkelerden insanları bir araya getirmiş olması. Yani bütün bu ibadet ortamlarını seyreden ve gören, bunlardan haberdar olan, İslam'la alakası olmayan insanların İslam'dan etkilenmeleri söz konusu. Dolayısıyla davet eri olan özellikle sufiler ve benzeri insanlar, hani sözlü anlatımlarla bildiğimizi bildirelim, anlattığımızı anlatalım. Elbette öyle bir özellikleri var ama bu biraz belki ikinci planda. Daha çok yaşadığımızı yaşatalım ve insanlara İslam'ın güzelliğini şahsımızda temsil ederek anlatalım derdiyle bunu yapıyorlar. Ve tabii bunlar hepsi kendilerine göre bir maişet için bir meslek sahibi insanlar. Yani fırıncı, demirci, kömürcü neyse ve o vasıflarla gidiyorlar oraya. Yani ben buraya sizi irşad etmeye geldim, sizi işte sapıklıktan hidayete götüreceğim gibi iddialara değil. Yani onlar yani bir insan olarak işte o yöreden bu yöreye geçmiş bir insan olarak ama bir meslek sahibi insan olarak halkın arasına karışıyor. Yani
direkt hayatın içinde o zaman tabii, başlıyor aslında
kesinlikle.
Süreç. Yani örneklik orada başlıyor.
Orada başladığı için de daha kolay anlatabiliyor kendisini veya daha kolay anlaşılabiliyor. Diyalog kurmak daha kolay oluyor. Yani öbür türlüsü biraz daha ister istemez hani seremonisi bol olan, merasimi töreni olması gereken şeyler. Yani o törenden, merasimden uzak daha samimi küçük gruplara ulaşmak şeklinde yapılan şeyler. Zaten hani tasavvufun da insan yetiştirmede öne çıkardığı üç önemli yöntem var biliyorsunuz. Bir sohbet yöntemi var, bir seyahat yöntemi var, bir de halvet yöntemi var. Yani bu üç yöntem tasavvufun insan yetiştirme konusunda önemli ve müessir yöntemleridir. Ve hakikaten bunlara da baktığınız zaman hayatın içinde olan şeylerdir. Yani sohbet dediğin şey beraber bulunmaktır, aynı mekanı paylaşmaktır, iş yerini paylaşmaktır.
Arkadaşlık durmaktır.
Hatta işte Arapçada karı kocaya birine sahip öbürüne sahibe deniliyor. Sohbet kökünden geliyor bu kelime. Ashab da oradan geliyor malum. Dolayısıyla bir arada bulunmak, dostluk kurmak, ilişki kurmak manasına sohbet, seyahat. Zaten insanların özelliklerinin, güzelliklerinin ya da zaaflarının ortaya çıktığı bir tarz, bir yaşayış tarzı, biçim. Ve hakikaten seyahat esnasında insan kendi melekelerini, özelliklerini hem tahsiye edebiliyor hem o güzellikleri varsa başkalarına bununla tesir edebiliyor. Dolayısıyla bu seyahat yöntemi de dervişlerin çok çok kullandığı yöntemlerden biz. Gezginci dervişler diye
seyyah dervişler
diye anılan insanlardan bahsedilir. Ha bir de çok özel manada yani kişilerin kendi nefsani duygularını kontrol etmede, işte nefsin tuzaklarını aşmada halvet yöntemini kullanmak. Yani 40 gün süreyle, 3 gün, 5 gün, ne bileyim hatta Mevlevilerde 1001 gün süreyle bir halvet de var. Ama bu 3 yöntem yani baktığınız zaman sadece halvet yöntemi biraz sosyal hayattan uzaklaştırma şeklinde. Ama diğer ikisi tamamen sosyal hayatın içerisinde, hatta iller, ülkeler, kıtalar arası bir seyahatle gerçekleştirilen bir buluşma ve insanları kendi inanç değerleriyle buluşturma operasyonu gibi görünüyor. O bakımdan yani dervişanın en etkin yaptıkları da belki bu seyahat yöntemiyle insanları kazanmak olmuştur. Ve baktığınız zaman da farklı coğrafyalarda yani henüz İslam'la tanışmamış ya da İslam mücahitlerinin gidip de Fütuhul Büldan'ı gerçekleştirmediği topraklarda bu tür işte seyyah dervişler, görevlendirilen halifeler, vazifeliler oralara giriyor. Onlar da dediğim gibi orada yani bir medrese tekke kurarak değil, önce bir esnaf insan olarak gidiyor. Sonra belki işte maişetini temin edecek bir iş falan kurduktan sonra o tekkeyi, dergahı kurup insanların etrafına toplanmasına imkan sağlıyor. Ve oradan böyle bir denize atılan taşın böyle dalga dalga yayılması gibi etrafa yayılmaya, orada bir kümelenme oluşmaya başlıyor. Bir başka tarafta biraz ileride bir başka halifenin veya dervişin yaptığı hizmetler. Bir de tabii tasavvuf ve tarikatlerde doktriner bir özellik olup bir tartışma ya medar konular olmadığı için, yani mezheplerde gibi olduğu gibi mezhepler biraz daha doktriner meseleler üzerine kurulmuşlardır. Şeyde ise tarikatler ise daha çok şahıslar üzerine kurulmuştur. Yani mürşit üzerine, şeyh üzerine bina edilmiş sistemlerdir. Usulü yöntemi bellidir ama bunu temsil eden şeyhin işte temsiliyle sevilmesi, muhabbet beslenmesi, ilişkileri etkilemesi konusunda daha çok taraftar bulmaya veyahut insanları kazanmaya yönelik bir alan olarak görülmektedir. Şeyde ise daha çok doktriner bir şey olduğu için mezhepte. Dolayısıyla tarikat erbabı kişilikleriyle insanları etkiliyor. Şahsiyetleriyle etkiliyor. Yani o şahsiyet dediğiniz şey de gerçekten önemli bir şey. O da orada mesela güvenilirlik çok önemli. Emin olmak, emanet sıfatı ve Hazreti Peygamber ve bütün peygamberlerin en önde olan özelliklerinden birisidir. Çünkü emanet aslında bence şahsiyet demektir yani. Yani bir insanın emin olması o kişinin şahsiyet sahibi olması demektir. Yani nerede başlayıp nerede duracağını, nerede nereye kadar gidileceğini bilen fetanet sahibi bir insanın vasfı demektir. Dolayısıyla bu dervişan grubunun irşatla görevlendirilip falan yere gidin diye onlara bir görev verilmiş olması, onların taşıdıkları değerleri insanlarla paylaşmak, onlara anladıklarını anlatmak, bildiklerini bildirmek ve bunun nasıl yaşandığını göstermek üzere çok büyük iddialarla değil de daha mütevazi imkanlarla sundukları hizmetlerdir. Ve tabi burada da şey de çok önemli, yani tasavvufun etkin olmasının sebeplerinden birisi, yani bilgiyi edeple buluşturup edebi hizmetle ve sonra onu takvaya taşımak gibi derdinin olması tasavvuf muhitlerinin bu işi kolaylaştırıyor. Yani edep olunca kime ne söyleneceğini, ne kadar söyleneceğini, ilişkilerde nereye kadar gidip nereye kadar gidilemeyeceğini gayet iyi biliyor. Ve edebin kendisinin değerini artıran, kendisine katma değer katan bir özellik olduğunu biliyor derviş ya da halife olan kişi. Ve insanları da o edeple yetiştiriyor. Çünkü tasavvufta çünkü edep gerçekten ta Ebu Hafs Haddad'dan beri çok önemli bir ilkedir. Yani onun için şey derler hatta Ebu Haddad'a Cüneyd-i Bağdadi demiş ki sen müridanını şeye göre yetiştirmişsin, sultanların edebine göre yetiştirmişsin falan. Hayır demiş, ben onları Sultan Edebiye değil, onların gönüllerine biz dokunmaya çalıştık. Onların gönüllerinin içindeki güzellik ve düzgünlük dışa yansıyor. Bu kadar demiş yani. Bundan öte bir şey yapmadık biz onlara manasını.
Hatta sizin biraz önce buyurduğunuz gibi hocam, meslekler ediniyorlar demiştiniz ya. Haddad da yine böyle demirci, bir meslek
tabii.
Demirci.
Tabii.
Ve hayatın içerisinde o ateşi dövdükçe aslında o eğitimi aynı zamanda yanındakilere de veriyor. Ve kendisi de bir manada o ateşin pişiyor. Pişmesiyle pişiyor. O demirin pişmesiyle pişiyor. Hocam burada Nakşibendilerde özellikle ön plana çıkan bir Kelimat-ı Kutsiye'de de ön plana çıkan bir kavram var. Halvetler encümen.
Evet.
Yani halk içinde hakla beraber olmak.
Olmak, evet.
Aslında siz anlatırken aklıma bu geldi. Yani bu mesela bir prensip olarak Nakşibendi yolunda ön plana çıkarılmasının sebeplerinden birisi de hayatın içerisinde olmayı tavsiye ediyor.
Kesinlikle.
Orada büyükler. Çünkü hani Anadolu'da da
uzlet
bu...
Uzlet ve halvet değil. Evet. Daha çok cemaatin içinde, halkın içerisinde... Halkın içinde hak ile
hakla beraber,
beraber olmak.
Bizde Anadolu'da bu el kârda, gönül yârda diye aslında tercüme edilmiştir. Yani insanlar bir işle meşgul olurken aslında gönlü her zaman rızayı bariyle tutması
işte
gerekiyor.
O malum Kur'an-ı Kerim'deki ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Bu ayet-i kerime bunu anlatıyor.
Evet.
Yani öyle erler, öyle yiğit insanlar vardır ki hiçbir ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Yani onlar dünya işiyle meşgulsalardı, dükkanlarında, bürolarında, iş yerlerinde, tarlalarında nerede çalışıyorlarsa da gönülleri Allah ile beraberdir. Ondan fari değillerdir manasına. Bu ayetin tam işte Nakşibendi üslubu ile anlatımı, halvet derencümen, yani kalabalıkların içerisinde ama hak ile baş başa.
Buradan şuna gelmek istiyorum. Yani özellikle sufilerin dünyanın farklı yerlerinde tebliğ ve davet ve irşat yöntemleriyle hareket etmelerinin içerisinde hani tasavvufta bir daha başka bir şey var ya, dağda dervişlik kolaydır veya olmaz.
Doğru.
Diye. Şimdi halk içinde olmayı önceleyen bir insan grubu ve böyle olunca da edebi sizin buyurduğunuz gibi önceliyorlar. Hayatın içerisinde bir şekilde bulunuyorlar ve bu diğer insanların onları gözlemlenmesine imkan sağlıyor. Bir de hizmet.
Hizmet,
evet.
Çok önemli. Yani
diğer insanlara hizmet.
Kendileri hizmet bekleyen değil, kendileri sürekli hizmet üreten ve insanlara hizmet eden. Zaten şeyhlerin imza atarken kullandığı unvan da bunu gösteriyor. Şeyhler genellikle hadimul fukara diye imza atarlar. Yani dervişanın hizmetkarı. Yani kendisi efendim o dervişanın amiri, yöneticisi, müdürü, reisi falan görmüyor. Hadimul fukara, hani Yavuz Sultan Selim'in işte Şam Ümeyye Camii'nde cuma namazı kıldığı esnada hatibin ona Hakimul Harameyni Şerifeyn diye adını geçirmesi hutbede gelenektendir ya, halife olmuş, daha yeni, evet, halife olmuş Yavuz Sultan Selim. Onun adını böyle geçirince Yavuz Sultan müdahale ediyor. Ya hayır diyor, sen sözünü düzelt diyor. Ben Hakimul Harameyni Şerifeyn değil, Hadimul Harameyni Şerifeynim. Yani hele hele Hazreti Peygamber'in ayağının tozuyum, toprağıyım diyor. Nasıl ben ona hakim olabilirim? İşte yani Yavuz Sultan Selim'in söylediği de, efendim şeyhlerin söylediği de, tasavvuf erbağının söylediği de hep hizmetkar olan. Çünkü Efendimiz de öyle söylüyor. Hani Efendimiz de seyyidül kavmi kadimuhum diyor. Yani kendisini soruyorlar, mescide geliyorlar. Tanıyamıyor. Çünkü Efendimiz'in statüsü yok. Yani elbisesi yok, üniforması yok, koltuğu yok, makamı yok. Men huve seyyidikum. Kimsin Efendiniz diye soruyor gelen şey, misafir. Efendimiz'in elinde su tası veya süt tası, ashabına onu dağıtıyor. Seyyidül kavmi hadimuhum diyor. Yani şu anda onlara hizmet eden onların efendisidir diyor. Muhteşem bir cevap tabii. Yani işte Efendimiz'in ortaya koyduğu bu hizmet merkezli bir din anlatım ve anlayışı, anlatma ve öğretme anlayışı dervişan tarafından, tavuf erbabı tarafından daha çok öne çekilmiş, öncelenmiş ve onlar edep ve hizmet ve takva, bu üçlem arasında bu işi daha nakış nakış işlemeyi önemsemişler. Yani o yüzden hadimul fukara unvanını kullanmışlar ve hizmetsiz bu işin olmayacağını ve hakikaten hizmet etmeden, o benliği kırmadan, diz kırmadan, el kırmadan, ne bileyim insanlara yönelik hizmet imkanını ve lezzetini tatmadan bu işin olamayacağını anlatmaya çalışmışlar. Çünkü hakikaten insanlara hizmet ederek insan ondan haz almaya başlarsa sevgi de oluşuyor tabii. Yani insan birine hizmet ettiği zaman o mutlaka sevgi olarak geri dönüyor. Ama bunu severek yaparsa karşı tarafın da sevgisini kazanmış oluyor. Bu bakımdan yani tasavvufta bu işte söylediğiniz halvet der encümen olsun, efendim seyahat olsun ve diğerleri olsun, hepsi toplum hayatının içerisinde bunların olması gerektiğini ve bunun için özgün böyle hani çok işte tumturaklı laflarla anlatılan sohbet ve hitabet şeyleri değil, tamamen daha samimi. Çok samimi ve doğaçlama, ortam nasıl gerektiriyorsa öyle konuşmak, hatta bazen konuşmadan beden diliyle ve tavırlarıyla insanın düşünceleri karşı tarafa aktarması ve temsili bir davet diyoruz uzmanlardan. Temsili bir davet. Yani nasıl yapılması gerekiyorsa, din nasıl temsil edilmesi gerekiyorsa öyle temsil etmek ve insanların bu manada gönüllerine dokunmak, onların bir şekilde yararlanabileceği hizmetler onlara sunmak. Yani hocam hatta, fütüvvet de bu zaten. Evet. Fütüvvette de bu var. Fütüvvette de isar var. Yani kendisine, kardeşini kendisine tercih ediyor. Yani o benden daha öncelikli, önce onun işini görelim diyor.
Belki bir başka programda fütüvveti de konuşmamız gerekecek hocam. Yani bu da çok çünkü önemli bir konu. Doğru. Hizmet deyince aklıma şey geldi. Mevlevilik kültüründe malumunuz. En önemli makam aslında hizmet edenin o makamı. Yani tabii. Aşçı dedelik, evet. Ateşbazı veli gibi Mevlana'nın dergahında bunlar en önemli makamlar.
Bin bir günlük çilede de hep hizmet öncelikli.
Evet, evet.
Yani soğan soymaktan patates temizlemeye, mutfaktaki hizmetlere, davul tozu minare gölge satılıp aşçıya da hizmet etmeye varıncaya kadar o tip hizmetlerle yoğruluyor. Ve o bin bir gün, 3 yıla yakın süre içerisinde itiraz etmeden, çile kırgını olmadan tamamlamışsa dede unvanıyla halkın arasına karışıyor.
Yani bu yemek pişirmek, o mutfakta pişmek aynı zamanda o kişinin kendi pişmesine de sebebiyet veriyor.
Kalbi pişmeye
sebebiyet veriyor. Yani aslında bunu Mevlevilik çok güzel bir formada getirmiş hocam, bu hizmet meselesini.
Kesinlikle. Yani bütün tarikatlerde
evet.
Yani,
hizmet onlar da meselesi. Biraz daha bu ritüel tabii gözlemlenebiliyor. Bir de bugün Mevlana dergahı malum. Doğru. Orada artık bunları insanlar da görsünler ve bundan aslında ibret alsınlar diye bazılar şeyleri de
bu
görselleştirmişler.
Bu riyazetle mücadele de hep hizmet öndedir. Yani evet. Helal temizliğinden suların doldurulmasına, ne bileyim işte sofraların hazırlanmasına varıncaya kadar, yani o dergahta bir şekilde talip olan, oraya mürid olarak girmek isteyen kimselerin önüne bu hizmet imkanları sunulur ve oralardan insanların önce nefsani duyguları kırılıp hizmet etmenin hazzı onlara tattırılır. Ondan sonra zaten işin gerisi iyidir.
Tasavvuf literatüründe bu bir de ön plana çıkarılan bir durum gördüğüm kadarıyla hocam. Yani bu hizmeti anlayışını mesela Hüdayi Hazretleri'nin hayatında da, mesela Hüdayi Hazretleri insanların zihninde o ciğer satma menkıbesi tabii. Ve hikayesiyle aslında meşhurdur. Mesela çünkü aynen. Orada bir nefsin kırılması var ama ikincisi de gerçekten hakim olan, kadı olan birisinin hizmet makamına geçtiğindeki nasıl bir tavır göstereceğine dair de bir imtihan var.
Yani bir unvandan soyutlanma, hizmete yönelme.
Demek ki var. Aslında o unvanın daha üstünde bir makamı evet. Aslında o aynen hizmet öyle. Ona sunduğu kesinlikle. İçin. Üftadi Hazretleri de bunu uygun görüyor.
Evet.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.
Estağfurullah efendim. Teşekkür
İnşallah Rabbimiz böyle güzel hizmet edenlerden bizleri eyler, sizlerin yanında talebe eyler diyelim.
Estağfurullah.
Teşekkür
Estağfurullah.
Ediyoruz.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz ve kıymetli izleyenlerimiz, Tasavvuf ve İrşat programının bugün de sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.